İkili Sarman DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson
Ayrım 10
19 İki hafta sonra Kargaf ile Paris'te karşılaştık. Her ikimiz de Uluslararası Biyokimya Kongresi için gelmiştik. Beni tanıdığının tek belirtisi Sorbonne'da, Sağlı Richelieu'nun avlusunda yanından geçerken yüzünde beliren alaycı gülümseme oldu. O gün Max Delbrück'ün peşindeydim. Cambridge'e gelmek üzere Kopenhag'dan ayrılmadan önce Max Delbrück bana Caltech'in biyoloji bölümünde bir araştırma görevi teklif etmişti. Bunun yanı sıra Eylül 1952'de başlamak üzere Polio Vakfı'nın da bir bursunu bulmuştu. Mart ayında Delbrück'e Cambridge'de bir yıl daha kalmak istediğimi yazdığımda hiç duraksamaksızın bursumun Cavendish'e transferi için gerekenleri yapmıştı. Delbrück'ün bu hızlı onayı beni memnun etti. Çünkü aslında kendisi Pauling vari yapısal çalışmaların biyolojiye katkısı konusunda kararsızdı. Artık cebimde bir sarmal TMV resmi vardı. Delbrück'ün en sonunda Cambridge'e olan sempatimi yürekten destekleyeceğine inanıyordum. Ne var ki birkaç dakikalık konuşmamız bakış açısında hiç de önemli bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Modellerle DNA'yı çözme çabalarımızı alel acele özetlediğimde de aynı ilgisiz tepki doğdu. Delbrück yalnızca Francis'in çok parlak biri olduğunu söylediğimde biraz canlanabildi. Ne yazık ki ardından Francis'in düşünce şeklini Pauling'inkine benzettiğimi de söyledim. Ancak Delbrück'in dünyasında hiçbir kimyasal fikir genlerin karışıp kalıtımı gerçekleştirmelerindeki gücü açıklayamazdı. O akşam genetikçi Boris Emprusi Cambridge'e olan aşkımı dile getirdiği zaman Delbrück ümitsiz bir jestle ellerini havaya kaldırdı. Toplantının sansasyonel olayı Linus'un beklenmedik bir zamanda gelmesiydi. Muhtemelen kendisine pasaport verilmemesi gazetelerde önemli ölçüde yankı uyandırdığı için Dışişleri Bakanlığı kararından geri dönmüş ve Linus'un alfa sarmalını göstermesine izin vermişti. Daha önce yayınlanmış görüşleri üzerine acele bir konferans düzenlendi. Son anda duyurulmuş olmasına rağmen büyük bir kalabalık hazır bulunmaktaydı. Ne var ki Pauling'in konuşması daha önce yayınlanmış görüşlerinin esprili bir tekrarıydı. Yine de Pauling'in son yazılarını ayrıntılı olarak bilen biz birkaç kişi dışında herkese memnun etti. Konuşmada ne yeni fikir kıvılcımları vardı ne de şimdi kafasının nelerle meşgul olduğunun bir belirtisi bulunmaktaydı. Konuşmadan sonra hayranları Pauling'in etrafını sardılar. Ben araya girmeye cesaret edemedim. Sonra Pauling ve karısı Ava Helen kaldıkları yakındaki Trianon oteline döndüler. Morris biraz canı sıkkın duruyordu. Bir ay süreyle biyofizik üzerine konuşmalar yapacağı Brezilya'ya giderken buraya uğramıştı. Morris'in gelişi beni şaşırttı. Kötü ışıklandırılmış barok konferans salonlarına girip çıkan 2000 biyokimyacıyı seyretmek onun kişiliğinde biri için kaçınılacak bir şok olmalı diye düşünmüştüm. Kaldırım taşlarına bakarak konuşmaları benim de sıkıcı bulup bulmadığımı sordu. Jacques Monod ve Saul Spiegelman gibi birkaç ilgi çekici konuşmacı vardı. Fakat genel olarak konuşmalar vızıltı gibi geçiyor, birkaç yeni olguyu seçebilmek için uyanık kalmak zor oluyordu. Raymond'daki Abya'da biyokimya kongresinden sonra faş konusunda bir haftalık bir toplantı yapılacaktı. Morris'i buraya götürerek moralini düzeltmeye çalıştım. Morris Rio'ya gideceği için ancak bir gece kalabilirdi. Yine de DNA konusunda akıllıca biyolojik deneyler yapan insanlarla karşılaşma hoşuna gidecekti. Raymond treninde Morris'in yüzü solgun görünüyordu. Ne The Times'ı okumak ne de faj grubu hakkında anlatacağım dedikoduları dinlemek istiyordum. Kısmen restore edilmiş bir kadınlar manastırının yüksek tavanlı odalarına yerleştirildik. Ben Birleşik Devletler'den ayrıldığımdan beri görmediğim arkadaşlarla sohbete başladım. Morris'in gelip beni bulacağını tahmin ediyordum. Akşam yemeğinde de görünmeyince odasına çıktım. Onun yüzünü odadaki loş ışıktan saklayarak karnının üzerine yatar buldum. Paris'te yediği bir şey dokunmuştu. Aldırmamamı söyledi. Ertesi sabah bana Morris'in bir notunu verdiler. İyileştiğini ve ilk trenle Paris'e dönmek zorunda olduğunu yazıyor. Bana zahmet verdiğini söyleyerek de özür diliyordum. O sabah Leavov, Pauling'in ertesi gün birkaç saatliğine geleceğini söyledi. Ne yapıp edip öğle yemeğinde yanına oturmanın bir yolunu bulmalıydım. Ancak ziyaretinin bilimsel çalışma ile hiçbir ilgisi yoktu. Paris'teki bilim ateşimiz Jeffries ve Pauling'in de önceden tanıdığı Wyman, Linus ve Ava Helen, 13. yüzyıl yapılarının büyüleyici sadeliğinden hoşlanacağını düşünmüşlerdi. Sabahleyin bir ara Wyman'ın kemikli aristokrat yüzünü gördüm. Andrew Loffo arıyordu. Pauling'ler buradaydılar ve az sonra Delbrück'lerle konuşmaya başladılar. Delbrück, bir yıl sonra Caltech'e geleceğimi söylediği zaman Linus'la kısaca görüşebildim. Konuşmamızı Pasadena'da virüslerle X ışını çalışmalarına devam etme ihtimalim üzerine yoğunlaştı. DNA'nın hiç sözü edilmedi. King's'teki X ışını resimlerinden söz açtığımda Linus, kendi grubu tarafından aminoasitler konusunda yapılan temiz ve titiz bir çalışma ayarında bir X ışını çalışmasının nükleik asitleri anlamamıza temel oluşturacağını belirtti. Ava Helen ile sohbetim çok daha başarılı oldu. Ertesi yıl Cambridge'de olacağımı öğrenince oğlu Peter'dan bahsetti. Peter'ın John Kendrew ile doktora çalışması yapmak üzere Bragg tarafından kabul edildiğini biliyordum. Peter'ın Caltech'teki notları istenenin altındaydı. Ne var ki John, Linus'un Peter'ı yanına yerleştirme isteğine karşı çıkmadı. Hem Peter'ın ve güzel sarışın kız kardeşinin ne eğlenceli partiler verdiklerini de biliyordum. Peter ve Peter ziyarete geldiği takdirde kardeşi Linda kuşkusuz Cambridge'de ortalığı canlandıracaklardı. O zaman Caltech'teki her kimya öğrencisinin rüyası Linda ile evlenerek üne kavuşmaktı. Peter hakkındaki dedikodular ise kızlarla ilgiliydi ve oldukça karmaşıktı. Eva Helen bana Peter'ın çok iyi bir çocuk olduğunu anlatıyordu. Eva Helen'e bakılırsa kendisi oğlunu yanında görünce ne kadar mutlu oluyorsa elbette herkese Peter'ın çevresinde olmaktan aynı şekilde hoşlanacaktı. Bir süre sonra Linus gitmeleri gerektiğini işaret etti. Ava Helen'e oğlunun Cambridge araştırma öğrencilerinin kısıtlı yaşantısına ayak uydurabilmesi için yardım edeceğimi söyledim. Toplantı Baroness Edmund ve Rothschild'ın Sans Souci adlı kır evinde verilen Garden Party ile sona eriyordu. Giyim kuşam meselesi benim için oldukça güç oldu. Biyokimya Kongresi'nin hemen öncesinde eşyalarım ben uyurken tren kompartımanından çalınmıştı. Ordu mağazasından alınan birkaç eşya dışında elimde kalan giysiler Alpleri çıkarken giymek üzere aldığımda giysilerdi. TMV konusunda konuşurken üzerimde şort bulunmasından ben hiç rahatsız olmadım ama orada bulunan Fransızlar Saint-Suisse'de aynı kıyafette gideceğimden korktular. Neyse ki şoförümüz bizi büyük bir kır evinin önünde indirdiğinde ödünç aldığım bir ceket ve kravatla üstün körü de olsa insan içine çıkacak hale gelmiştim. Zol Spiegelman ile doğruca tüslenmiş son balığı ve şampanya dağıtan garsona doğru seyirttik. Görgülü bir aristokrasinin değerini böylece kavradım. Geri dönmek için otobüse binmeden önce içimde bir has bir de Rubens bulunan büyük salona gittim. Baroness burada seçkin misafirlerin ne kadar gururlandığını anlatıyordu. Ancak Cambridge'den geldiği söylenen deli İngiliz'in görünmediğine hayıflanıyordu. Birkaç dakika için şaşırdım fakat daha sonra Loaf'un Baroness'i giyimi uygunsuz ve egzantrik davranışlarda bulunabilecek bir konukla ilgili olarak uyarmış olduğunu anladım. Aristokrasi ile ilk karşılaşmamdan alınacak ders açıktı. Başkaları gibi davranırsam bir daha böyle bir yere davet edilmeyecektim. 20. Yaz tatili sonunda Francis'in bozulmasına rağmen DNA üzerine eğilmeye istek göstermedim. Zihnim seks ile meşguldü ama pek teşvik edilecek bir türüyle değil. Kabul edersiniz ki bakterilerin eşleşme davranışları ilgi çekici bir konuşma konusuydu. Tabii Francis ve Odile'nin çevresinde kimse bakterilerin cinsel hayatları olduğunu tahmin edemezdi. Öte yandan bunu nasıl yaptıklarını düşünmek daha önemsiz beyinlere bırakılmıştı. Raymond'da erkek ve dişi bakteri söylentileri dolaşıyordu. Ancak Eylül başında Palanza'da küçük bir mikrop genetiği toplantısına katılana kadar bu söylentileri duymamıştı. Orada Kavili Sorfsa ve Bill Hayes kendilerinin ve Joshua Lederberg'in iki farklı bakteri cinsinin varlığını kanıtladıkları deneylerden söz etmişlerdi. Birinin ortaya çıkması 3 günlük toplantının sürpriziydi. O zamana kadar Kavali Sorfsa dışında kimsenin bilim varlığından haberi yoktu. Mütevazi raporunu bitirdiğinde dinleyiciler Joshua Lederberg'in dünyasında büyük bir bomba patladığını anladılar. 1946'da 20 yaşında olan Joshua bakterilerin eşleştiğini ve genetik rekombinasyon gösterdiğini biyoloji dünyasına açıklamıştı. O zamandan beri çok sayıda önemli deney yapılmıştı. Cavalli dışında kimse aynı alanda çalışmaya cesaret edemiyordu. Joshua'nın 3-5 saat durmaksızın konuşmasını dinlemek kendisinin bir harika çocuk olduğunu ortaya koyuyordu. Üstelik her yıl vücudunun boyutlarını genişletmek için tanrısal bir niteliği vardı. Belki sonunda bu niteliği ile evreni dolduracaktı. Joshua'nın mükemmel beynine rağmen bakterilerin genetiği de her yıl daha karmaşıklaşıyordu. Son yazılarındaki karmaşıklıktan ancak Joshua'nın kendisi zevk alabilirdi. Zaman zaman bu yazılardan birini incelemek ister fakat bir yerinde takılıp kalır ve başka bir güne bırakırdım. Buna rağmen iki cinsiyetin bulunmasının bakterilerin genetik analizini kolaylaştıracağını anlamanın çok daha üst düzeyde düşünceler gerektirmediğini biliyordum. Cavalli ile konuşulduğunda Joshua'nın henüz basit çizgilerde düşünmeye hazır olmadığı ortaya çıkıyordu. Joshua klasik genetik varsayımı benimsiyordu. Buna göre erkek ve dişi hücreler eşit miktarlarda genetik madde aktarıyorlardı. Oysa bu varsayımla yapılan analiz son derece ters ve karmaşıktı. Bill'in düşüncesi ise görünüşte keyfi bir hipotezden yola çıkıyordu. Buna göre bir erkek kromozom maddesinin yalnızca bir bölümü dişi hücreye girmekteydi. Böyle bir varsayımdan çıkıldığında sorun son derece basitleşiyordu. Cambridge'e döner dönmez Joshua'nın son çalışmalarını içeren dergileri görmek için kütüphaneye gittim. Daha önce aklımı karıştırmış olan genetik karışımların çoğundan anlam çıkarabilmek beni çok memnun etti. Bazı eşleşmeler hala açıklanamıyordu. Ancak bu durumda bile ortaya çıkan veriler doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyordu. Özellikle sevindirici bir olasılık Joshua'nın klasik düşünce biçimine saplanıp kalması olasılığı vardı. Böylece ben Jasua'nın deneylerini doğru yorumlayarak inanılmayacak bir başarı elde edecektim. Jasua'nın dükkanına el atma isteğimi Francis soğuk karşıladı. Bakterilerin erkek ve dişi olmak üzere iki cinsiyete ayrıldığının keşfedilmesi Francis'i eğlendirmekle birlikte heyecanlandırmıyordu. Yaz tatilinin neredeyse tümünü tezi için sıkıcı veriler toplamakla geçirmişti. Boş yere bakterilerin 1, 2 veya 3 kromozom bulunduğu ile uğraşmak DNA'nın yapısını çözümlememize yardımcı olamayacaktı. DNA konusundaki literatürü izlediğim sürece hiç değilse öğle yemeği veya çay saati sohbetlerinden bir şeyler çıkarabilme olasılığı vardı. Pür biyolojiye dönersem Linus'ta yarıştaki küçük avantajımız elden giderdi. O sıralar Cargaff'ın kurallarının gerçek bir anahtar olabileceği düşüncesi Francis'in zihninde hala ısrarla yerini koruyordu. Ben Alplerdeyken bir haftasını su, adenin ve timin, guanin ve sitozin arasında çekici kuvvetler bulunduğunu kanıtlamak için deneyler yaparak geçirmişti. Ancak çabaları hiçbir sonuç vermemişti. Üstelik Griffith ile konuşurken hiç rahat değildi. Her nasılsa beyinler uyuşmuyordu. Francis belirli bir hipotezin tüm iyi yanlarını tahrip ettikten sonra uzun sessizlikler oluyordu. Ancak bu Morris'e muhtemelen timini, adenini, guaninin de sitozini çektiğini söylememek için yeterli neden değildi. Başka bir iş için Ekim sonunda Londra'da olacaktı. Morris'e bir not yazarak Kings'e gelebileceğini bildirdi. Morris'in de kendisini bir öğle yemeğine davet etmesi Francis'in çok hoşuna gitti. DNA konusunda gerçekçi bir tartışmayı dört gözle beklemeye başladı. Ne var ki yemekte Francis kibarlık edip DNA ile pek ilgilenmiyor görünmek hatasını yapmış, proteinler hakkında konuşmaya başlamıştı. Böylece yemeğin yarı zamanı boşa gitmiş. Daha sonra da Morris Connie'yi Rosie'ye getirmiş. Rosie de işbirliği yapma duygusunun gelişmemiş olduğundan söz edip durmuş. O sırada Francis de daha eğlenceli bir şeyler düşünerek vakit geçirmiş, sonra da 14.30'da bir randevuya yetişmek için çıkmak zorunda kalmış. Griffith'in hesapları ve Cargaff'ın verileri arasındaki uzlaşmayı söylemeyi unuttuğunu sokağa çıkınca anlamış. Geri dönmek gününç olacağı için o akşam Cambridge'e dönmek üzere yoluna devam etmiş. Ertesi sabah yemeğin bir işe yaramadığını anlattı. Yaptıktan sonra beni DNA konusuna yeniden başlamaya heveslendirmeye çalıştı. DNA konusunda yeniden harekete geçmek bana pek bir şey ifade etmiyordu. Geçen seneki yenilginin acısını giderecek yeni olgular elde edememiştik. Yılbaşından önce elde edebileceğimiz bir tek yeni sonuç vardı. Bu da DNA içeren T4 adlı fajın içinde ne oranda artı 2 valanslı metal olduğuydu. Yüksek bir değer bulunursa magnezyumun DNA bağlandığı kuvvetli ortaya çıkacaktı. Elde böyle bir veri olursa sonunda Kings gruplarını DNA örneklerini analiz etmek için zorlayabilirdim. Ancak hemen kesin sonuçlar alınabilmesi olasılığı fazla değildi. Önce Malak'ın çalışma arkadaşı Nias Jern'e Kopenhag'dan fajı göndermeliydi. Daha sonra ben hem artı 2 valanslı metallerin hem de DNA içeriğinin doğru ölçümler için gerekli düzenlemeleri yapacaktım. En sonunda da Rosie'yi harekete geçirecektik. Allah'tan o sıralar Linus DNA cephesinde pek bastırmıyordu. Peter Pauling babasının saç proteini keratinde alfa sarmallarının kıvrılması şemaları ile meşgul olduğu haberini getirdi. Bu haber özellikle Francis'e yaradı. Neredeyse bir yıldır zaman zaman aşka gelip alfa sarmallarının kıvrılmış sarmallar halinde nasıl katlandırdıklarını araştırıyordu. Ancak işin matematiği bir türlü yerine oturmuyordu. Üzerine gidildiğinde kendisi de söylediklerinin biraz bulanık olduğunu itiraf ediyordu. Francis şimdi Linus'un hiç de daha iyi olmayan bir çözümle ortaya çıkıp kıvrılmış sarmallar konusunda parsayı toplaması olasılığı ile karşı karşıyaydı. Francis bir süredir tezi için deneysel çalışmaları bir kenara bırakıp kıvrılmış sarmal denklemlerini iki kat bir çaba ile eğilmişti. Bu sefer Kreiser'in de yardımıyla doğru denklemler ortaya çıkmıştı. Kreiser o sıralar Francis ile bir hafta sonu geçirmek için Cambridge'de bulunuyordu. Hemen Nature'a yazılacak yazının bir taslağı yapıldı ve editörlere gönderilmesi için brağı verildi. Yazıya çabuk basılmasını isteyen bir nokta eklendi. Editörlere bir İngiliz makalesinin ortalamanın da üstünde ilgi toplayacağı yazılırsa yazıyı hemen basmaya çalışırlardı. Şans yardım ederse Francis'in kıvrılmış sarmalları Pauling'inkilerden önce olması bile aynı zamanda yayınlanmış olacaktı. Hem Cambridge'de hem de Cambridge dışında Francis'in beyninin iyi bir yatırım olduğu kanısı yaygınlık kazanmaya başlamıştı. Gerçi bazı muhalifler onun bir konuşma ve gülme makinesi olduğunu düşünüyorlardı ama herkes ne düşünürse düşünsün sorunları enine boyuna görebildiği bir gerçekti. Sonbaharda bir yıldana Brooklyn'de David Harker ile çalışma teklifi alması ününün yaygınlaşmasının sonucuydu. Harker, ribonükleaz enzimi yapısının çözümlenmesi için 1 milyon dolar toplamıştı. Şimdi bu işte çalışacak yetenekleri arıyordu. Bir yıl için 6 bin dolar teklifi o dileğe son derece cömert gelmişti. Tahmin edileceği gibi Francis bu konuda ikircikliydi. Brooklyn hakkında bu kadar şaka yapılmasının bir nedeni olmalıydı. Öte yandan şimdiye kadar Birleşik Devletler'de hiç bulunmamıştı. Hatta Brooklyn daha uygun yerleri ziyaret etmesi için bir üstü olabilirdi. Ayrıca Burak, Crick'in bir yıl için uzakta bulunacağını bilirse, Max ve Jean'ın istediğini de daha olumlu karşılayabilirdi. Max ve Jean, Francis'in tezini verdikten sonra 3 yıl için yeniden atanmasını istiyorlardı. En iyisi şimdilik teklifi kabul etmek olacaktı. Ekim ortalarında Harker'a yazarak ertesi yıl sonbaharda Brooklyn'de olacağını bildirdi.
Ayrım sonu.